Ayrım 2, sayfa 5. Giriş. Eli Howard, kalabalığın arasından arkadaşlarına bakındı ve bara doğru ilerledi. Çantasını ayaklarının dibine bırakıp cep telefonunu önündeki masaya koydu. Arkadaşları çoktan sarhoş olmuştu. Tiz seslerinden, kollarının abartılı hareketinden, kahkahalarından ve ortalarında duran boş şişelerden anlaşılıyordu bu. Geç kaldın. Nicky saatini gösterip parmağını ona doğru salladı. Sakın işlerim vardı deme. Eli, haksızlığa uğradığını düşünen bir milletvekilinin karısıyla röportajım vardı, affedersiniz. Yarınki baskıya yetişmesi gerekiyordu, dedi ve boş sandalyeye oturup şişelerden birinin dibinde kalan şarabı bardağına doldurdu. Ardından masanın üzerindeki telefonunu ileriye doğru itip konuşmaya devam etti. Evet, bu gece irdeleyeceğimiz can sıkıcı kelime görüşürüz. Görüşürüz mü? Evet. Bir veda sözcüğü. Yarın mı yoksa günün ilerleyen bir saatinde mi görüşürüz demek istiyor. Belki de hiçbir anlam ifade etmeyen korkunç bir ergen taktiğidir. Nicky telefonun parlayan ekranına baktı. Görüşürüz sözcüğünün yanında bir de öpücük işareti var. İyi geceler diyormuş gibi. Yarın görüşürüz demek istiyor sanki. Kesinlikle yarın, dedi Corin. Görüşürüz sözcüğünün anlamı her zaman yarın demektir. Duraksadı. Bir sonraki gün anlamına da gelebilir tabii. Çok sıradan. Sıradan mı? Sanki postacıya söylenecek bir söz gibi. Postacıya öpücük mü gönderiyorsun sen? Nicky sırıttı. Olabilir. Muhteşem bir adamdır kendisi. Corin de mesajla ilgili fikrini dile getirdi. Adama haksızlık etmeyelim. Başka bir işle uğraşırken aceleyle yazmış olabilir. Karısıyla uğraşırken örneğin. Eli, Douglas'a uyarı niteliğinde bir bakış attı. Ne var? Dedi Douglas. Mesaj dilinin şifresini çözme aşamasını çoktan geçmiş olmanız gerekmez miydi? Eli, şarabını yudumladı ve sonra masaya eğildi. Bana ders vereceksen sanırım bir içkiye daha ihtiyacım olacak. Biriyle ofisinde sevişecek kadar yakınlaşmışsan kahve içmek için ne zaman buluşacağını da kolayca sorabilmelisin bence. Mesajın devamında ne diyor? Ofiste sevişmekle ilgili bir şey olmadığını söyle lütfen. Eli telefonuna bakıp mesajı aşağı kaydırdı. Evden can sıkıcı bir telefon geldi. Haftaya Dublin'de olabilirim ama kesin bir plan yapmadım. Görüşürüz. Öpücükler anlamında X işareti. Sanırım tüm olasılıklara açık kalmak istiyor, dedi Douglas. Tabii eğer programdan gerçekten haberdar değilse. Öyle olsa Dublin'den ararım ya da sen de Dublin'e gel derdi. Karısıyla gidiyor olabilir mi? Onunla iş gezilerine gitmez. Douglas birasını içerken belki de başkasıyla gidiyordur diye mırıldandı. Nicky düşünceli bir ifadeyle başını salladı. Tanrım, arayıp açık açık konuşsalar hayat çok daha kolay olmaz mıydı? Böylece seslerinin tonundan istenmediğimizi daha kolay anlardık. Corin homurdanarak, aynen dedi. Evde oturup saatlerce aramalarını beklememize ne demeli? Ah, bekleyerek geçirdiğim o geceler. Telefonun çevir sesini kontrol ederek. Ve tam o anda arayabileceğini düşünerek hemen ahizeyi kapatmak. Eli, arkadaşlarının esprilerinin altında yatan gerçekliği kabullenip kahkahalarını dinlerken bir yanı da telefonunun çalmasını bekliyordu. Fakat aldığı son mesaja ve saate bakılırsa o çağrının gerçekleşmesine imkan yoktu. Douglas eve kadar onunla yürüdü. Dört arkadaş, içinde sevgilisiyle birlikte yaşayan tek kişi Douglas'tı. Ama halkla ilişkiler uzmanı olan kız arkadaşı Lena genellikle gece 11'e kadar çalıştığı için Douglas'ın eski dostlarıyla görüşmesinde sakınca görmezdi. Lena birkaç defa bu görüşmelere katılsa da 15 yıllık arkadaşlıkları boyunca süre gelen şakalaşmalara uyum sağlaması ve onların neden bahsettiklerini anlaması çok zordu. O yüzden çoğu zaman Douglas'ın onlarla tek başına görüşmesine izin verirdi. Birinin kaldırımda bıraktığı alışveriş arabasının etrafından geçtikleri sırada Eli, sende ne var ne yok koca adam, diye onu dürttü. Kaç saat hiç kendinden bahsetmedin. Tabii ben kaçırmadıysam. Douglas, pek bir şey yok dedi ve duraksadı. Sonra elini cebine götürdü. Aslında bir şeyler var. Şey, Lena çocuk yapmak istiyor. Eli kafasını kaldırıp ona baktı. Vay canına. Douglas, ben de istiyorum diye ekledi. Uzun zamandır bu konuyu konuşuyoruz ama doğru zamanın hiç gelmeyeceğine, o yüzden de oluruna bırakmaya karar verdik. Seni yaşlı romantik. Ben bilemiyorum. Aslında mutluyum. Lena işinden ayrılmayacak ve ben de evde bebeğe bakacağım. Bilirsin her şey yolunda giderse ve... Eli sesinin eleştirel çıkmaması için çabaladı. İstediğin gerçekten bu mu? Evet. Artık yaptığım işi sevmiyorum. Yıllardır aynı şeyi yapmaktan sıkıldım. Lena ise bir servet kazanıyor. Bence bütün günü bir çocukla ortalıkta dolanarak geçirmek güzel olur. Eli, ebeveynlik ortalıkta dolanmaktan fazlasını gerektirir dedi. Biliyorum. Kaldırıma dikkat et. Douglas nazikçe onu kaldırımdaki pislikten uzaklaştırdı. Ama buna hazırım. Her gece barda takılmam gerekmiyor. Artık bir üst aşama neyse ona geçmek istiyorum. Bu sizinle görüşmek istemediğim anlamına gelmiyor tabii ama bazen biraz büyümemiz gerekmiyor mu diye düşünmeden edemiyorum. Ah olamaz. Eli Douglas'ın kolunu sıktı. Sen karanlık tarafa geçmişsin. Bak, işime senin kadar bağlı değilim. Ama senin için mesleğin her şey değil mi? Eli, evet. Hemen hemen her şeyim diye kabullendi. Birkaç sokak boyunca sessizce yürüyüp uzaktan gelen siren seslerini, sertçe kapanan araba kapılarını ve şehrin boğuk gürültüsünü dinlediler. Eli, arkadaşlarından destek aldığı, hayatının geri kalanını çevreleyen belirsizliklerden geçici de olsa uzaklaştığı akşamın bu saatlerini seviyordu. Barda güzel vakit geçirdikten sonra da konforlu dairesine dönüyordu. Sağlıklıydı. Şimdilerde limitini henüz aşmamış bir kredi kartı, hafta sonu için güzel planları vardı ve arkadaşları arasında saçında henüz beyaz teller bulunmayan tek kişi de oydu. Yani hayat güzeldi. Douglas, hiç onu düşünüyor musun diye sordu. Kimi? John'un karısını. Sence biliyor mu? Bu ses Ellie'nin mutluluğunu bir anda yok etmişti. Bilmiyorum dedi. Onun yerinde olsam ben kesin anlardım. John'un söylediğine göre karısı çocuklarla ilgilenmekten ona vakit ayıramıyormuş. Bazen işten işe John'u mutlu etmek gibi bir endişesi olmadığı için durumdan memnundur diye düşünüyorum. Umut dolu bir düşünce bu. Ve hayır, onu düşünmüyorum. Bunun için kendimi suçlu da hissetmiyorum. Mutlu ya da samimi bir ilişkileri olsa benimle ilişki yaşamazdı bence. Siz kadınlar erkekleri ne kadar da yanlış tanıyorsunuz. Sence onunla mutlu mu? Eli, Douglas'ın yüz ifadesini inceledi. Mutlu olup olmadığına dair en ufak fikrim yok ama seninle yatması için karısıyla mutsuz olması gerekmiyor bence. Şimdi ortam biraz gerilmişti. Eli de gerginliğin bir göstergesiymiş gibi Douglas'ın kolundan çıkıp boynundaki şalı düzeltti. Kötü biri olduğumu düşünüyorsun değil mi? Ya da John'un kötü biri olduğunu. İşte söylemişti. Bu gerçeğin arkadaşlar arasında olaylara en az eleştirel yaklaşan Douglas'tan gelmesi Ellie'nin canını yakmıştı. Ben kimsenin kötü olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca Lena'yı ve karnında benim çocuğumu taşımanın ona ne hissettireceğini düşünüyorum. Benim hakkım olduğuna inandığım ilgiyi bebeğimize vermeyi seçti diye onu aldatmazdım. Yani John'un kötü biri olduğunu düşünüyorsun. Douglas başını iki yana salladı. Ben yalnızca... Douglas devam etmeden önce durup karanlık gökyüzüne baktı. Bence dikkatli olmalısın Eli. Onun ne demek istediğini ya da ne beklediğini çözmeye çalışman saçmalıktan başka bir şey değil. Vaktini boşa harcıyorsun. Benim için bu tür şeyler genellikle sade ve basittir. Biri senden hoşlanır, sen de ondan hoşlanırsın ve ilişki yaşarsınız. O kadar. Güzel bir dünyada yaşıyorsun Doug. Ama ne yazık ki senin dünyan gerçekleri yansıtmıyor. Tamam, konuyu değiştirelim. Birkaç kadeh içkinin üstüne böyle bir konu konuşmak iyi fikir değil. Hayır, yanılıyorsun. Ellie'nin sesi sertleşti. In vino veritas, unutma. Dipnot, in vino veritas. Latince, gerçek şarapta gizlidir. Çevirenin notu. Ama sorun değil. En azından ne düşündüğünü anladım. Ben buradan sonra kendim yürürüm. Lena'ya selam söyle. Eli eski dostunun arkasından bakıp bakmadığını kontrol etmeden evine kalan son iki sokağa koşarak geçti. Nation şehrin doğusunda bulunan, restore edilmiş, ışıl ışıl rıhtımda, önü karaçalıklarla dolu yeni yerine taşınmayı bekliyordu. Her şey kutuların içine konup toplanmıştı. Ofis her hafta biraz daha boşalıyordu. Bir zamanlar basın bültenleri, dosyalar ve arşivlenmiş yazıların bulunduğu mekanda kalan boş masalar ve parlak lamine yüzey, çırılçıplak bir halde floresan aydınlatmanın sert ışığına maruz kalmıştı. Bir arkeoloji kazısında ortaya çıkan ödüller, kraliyet törenlerinden kalma bayraklar, geçmişteki savaşlardan kalma delinmiş miğferler, çoktan unutulup gitmiş sertifikalar gibi geçmişten kalan hatıralar da şimdi ortaya dökülmüştü. Kabloların ucu açıkta kalmış, duvardan duvara halılar sökülmüş, tavanlarda koca delikler açılarak takıntılı sağlık ve güvenlik uzmanlarının daha sonra buraya gelip kontroller yapması için elden gelen her şey yapılmıştı. Reklam, ilan verme ve spor departmanları çoktan Compass Key'e taşınmıştı. The Saturday dergisi, iş ve bireysel finans departmanı da önümüzdeki haftalarda taşınmayı planlıyordu. Ellie'nin çalıştığı yazı işleri de onları takiben buradan ayrılacaktı. Son olarak haber ekibi öyle büyük bir el çabukluğuyla taşınacaktı ki, cumartesi günkü gazete eski Turner Caddesi'ndeki ofisten yayımlanırken, pazartesi günkü gazete sanki bir mucize olmuş gibi yeni adresten çıkacaktı. Gazeteye neredeyse 100 yıldır ev sahipliği yapan bina, o sevimsiz deyimle söylemek gerekirse artık amaca hizmet etmiyordu. Yönetimin düşüncesine göre modern haberciliğinin dinamizmini ve doğasını yansıtmıyordu. Ancak delikli kabuklarına inatla tutunan deniz salyangozları gibi burada çalışan insanlar da yerlerinden oynatılmış olmaktan yakınıyorlardı. Yazı işlerinin müdürü Melissa, editörlerin neredeyse tamamen boşalttığı ofiste durmuş, "Bunu kutlamalıyız," diyordu. Şarap rengi ipek kumaştan bir elbise giymişti. Bu elbise Ellie'nin üzerinde kesinlikle büyük anne geceliği gibi dururdu. Melissa'nın üzerinde ise olması gerektiği şekilde son moda bir elbise gibi görünüyordu. "Taşınmayı mı?" Ellie yanında duran sessizliğe aldığı cep telefonuna bakıyordu. Etrafındaki diğer yazı işleri çalışanları da not defterleri kucaklarında sessizce bekliyorlardı. "Evet, geçen akşam kütüphanecilerden biriyle konuşuyordum. Yıllardır hiç gözden geçirilmemiş dosyalar olduğunu söyledi. 50 yıl öncesindeki kadınlara yönelik sayfaların incelenmesini istiyorum. Alışkanlıklar, moda ve kadınların meşguliyetleri konusunda nasıl gelişmeler yaşanmış olabilir? Bugünün ve o dönemin birlikte incelenmesini istiyorum." Melissa bir dosya açıp içinden birkaç sayfa çıkardı. Söylediklerinin dinlenmesine alışkın olan birinin kendine güveniyle konuşuyordu. "Şimdi size o dönemdeki sorular sayfamızdan bir örnek vereceğim. Karımın daha şık giyinip daha çekici görünmesi için ne yapabilirim? Yıllık gelirim 1500 sterlin ve satış organizasyonu alanında kariyerimi geliştiriyorum. Müşterilerden sık sık davetler alsam da son haftalarda onları atlatmaya bakıyorum. Çünkü doğrusunu isterseniz karım çok rüküş görünüyor." Odada hafif bir kıkırdama duyuldu. Ona nazikçe imada bulundum ama modayla, takıp takıştırmakla ya da makyajla işi olmadığını söyledi. "Benim istediğim gibi başarılı bir erkeğin karısı gibi görünmüyor açıkçası." John da bir defasında Ellie'ye çocuklar doğduktan sonra karısının kendine bakmayı bıraktığını söylemişti. Ama bu konuyu açar açmaz kapatmış, söyledikleri başka bir kadınla yatmasından daha büyük bir ihanetmiş gibi bir daha da hiç lafını etmemişti. Ellie, içten içe John'un bu yönüne bir parça hayranlık duysa da konuyu kapatıp centilmenlik göstermesine biraz içerlemişti. Yine de bu sözler zihnine kazınmıştı. John'un karısını gözünde canlandırdı. Lekeli geceliğiyle bebeğini kucaklamış, hesaplarındaki bir açık yüzünden John'a nutuk atıyordu. Ellie o an John'a kendisinin asla öyle biri olmayacağını söylemek istemişti. Artık böyle bir şey sadece gazetelerdeki köşe yazılarında olabilir. Saturday'in editörü Philip diğer fotokopi sayfalarına bakmak için eğildi. Yanıtı dinleyin. Karınız vitrininizin bir parçası olduğunu anlamamış olabilir. Bugüne dek bu tür düşüncelere daldığında kendi kendine hep evli, güvende ve mutlu bir kadın olduğunu söylediyse neden böyle işlerle uğraşmaya gerek duysun ki? Ah dedi Derek. Çift kişilik yatağın verdiği derin huzur. Ben bunu uzun süreli bir evliliğin konforuna sığınmış kadınlar kadar aşık olmuş genç kızların da yaşadığını görüyorum. Bel ölçüleri ve elbiselerinin duruşuyla kahramanca mücadele edip parfüm sıkmadan sokağa adım atmazken bir adam seni seviyorum der. Etrafına ışık saçan o kız bir anda paçoza dönüşür ama mutlu bir paçoz olur. Odadakiler arasında hem ölçülü hem de coşkulu bir kahkaha koptu. Siz hangisini tercih ediyorsunuz kızlar? Bel ölçünüzle uğraşmayı mı yoksa mutlu bir paçoza dönüşmeyi mi? Ben geçenlerde öyle bir film izledim dedi Derek. Kahkahaların dindiğini fark edince yüzündeki tebessüm de silinmişti. Bu konuda yapacak çok şey var. Melissa dosyaları işaret etti. Eli, öğleden sonra bu konuyu araştırabilir misin? Bakalım başka neler bulabiliriz? 40-50 yıl öncesine bakıyoruz. Tabii 100 yıl öncesi fazla uzak olur. Bu dosyalarda editör, okuru etkilememizi sağlayacak önemli olayları yeterince vurgulamış. Arşivi mi inceleyeceğim? Sakıncası var mı? 30 yıldır gün ışığı görmediği her halinden belli olan ve Stalin zihniyetindeki huysuz adamlar tarafından denetlenen küf kokulu evraklarla dolu karanlık bir bodrumda oturmaktan hoşlanıyorsanız bunun bir sakıncası olmazdı tabii. Eli neşeyle tabii ki yok dedi. Bir şeyler bulacağıma eminim. İstersen kendine birkaç yardımcı bul. Birkaç kişinin moda arşivleriyle ilgilendiğini duydum. Eli bir grup Anna Wintour özentisini binanın en ucağı köşesine yollamaktan keyif alan editörünün yüzünde beliren memnuniyeti görmezden geldi. Çünkü o sırada başka bir şey düşünüyordu. Kahretsin. Yerin altında telefon da çekmez ki. Bu arada sabah neredeydin Eli? Efendim? Bu sabah. Çocuklar ve sevilen birini kaybetme konuları üzerine tekrar yazmanı isteyecektim. Ama kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Dışarıda bir röportajım vardı. Kiminle? Eli, bir beden dili uzmanı Melisa'nın yüzündeki kayıtsız tebessümün aslında homurdanma anlamına geldiğini hemen anladı, diye düşündü. Bir avukat ve de bir muhbir. Meslek odalarındaki cinsiyetçilik üzerine bir şeyler bulmayı umuyordum. Eli, ne söylediğinin farkına vardığında kelimeler artık ağzından dökülmüştü. Şehirde cinsiyetçilik. Çığır açacak bir konuya benzemiyor pek. Yarın zamanında masanın başında olmaya bak. Spekülatif röportajları da boş zamanlara sakla. Tamam mı? Tamam. Güzel. Compass Key'deki ilk baskı için 2 sayfalık bir yazı istiyorum. Klişe sözlerden daha fazlası olsun. Deri kaplı defterine bir şeyler yazdı. Kaygılar, reklamlar, sorunlar. Öğleden sonra birkaç sayfa getir bakalım neler bulmuş. Getiririm. Diğerleriyle birlikte ofisten çıkarken Eli'nin yüzünde herkesinkinden daha neşeli bir ifade vardı. Bugünü modern bir arafta geçirdim. Gazetenin arşiv odası. Bu tür işlerle uğraşmadığına seviniyorsundur eminim. Hotmail hesabından ona böyle bir e-posta atmıştı. John kendini angarya işlerle uğraşan önemsiz biri olarak nitelendirirdi ve bu artık ikisi arasında bir espriye dönüşmüştü. Eli, oturduğu yerde ayağını kıvırıp altına alarak makinanın ondan gelecek mesajın sinyalini vermesini beklemeye koyuldu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Nicky, N-I-C-K-Y, Douglas, D-O-U-G-L-A-S, Dublin, D-U-B-L-I-N, Lena, L-E-N-A, Doug, D-O-U-G, In Vino Veritas, I-N-V-I-N-O, V-E-R-I-T-A-S, Nation, N-A-T-I-O-N, Compass Key, C-O-M-P-A-S-S-Q-U-A-Y, The Saturday, THESATURDAY. Turner Caddesi. TURNER. Melissa. MELISSA. John. JOHN. Derek. DREEK. Anna Winter. ANNAWINTOUR. Hotmail. HOTMAIL.